Ayrım 11.
Bak kızım, bir daha o çorapçıya yok bir şey çocuğum, sen bana bakma. Yalnız alışverişte de başka işlerinde de ilişkilerinde dikkatli ol, olur mu yavrum? Bu çorapçıyı ben de sevmedim aslında, yılışık bir herif. Babamız yaşında olduğuna bakmadan oturun çay için, ısının falan gibi laflar etti. Sürekli alıcısıymışız, önceden bir ahbaplığımız varmış gibi sanki. Alt tarafa aldığımız birer çorap, yanımda Hande de vardı. Bir tuhaf konuşuyor, bakıyor insana. Otursak sırnaşacak. Hande'ye ne güzel gözlerin var dedi. Yanağını ellemek istedi. Hande eline vuruyordu neredeyse anneciğim. Kızı işinin bitmesi için kendisini beklerken doğru dürüst çalışamadı. Aklı bambaşka yerlerdeydi. Ne yapacağız, bu insanları nasıl eğiteceğiz Tanrım? Bu adamlar için 7'sindeki de kadın 70'indeki de. Hadi bu yılışık çorapçıya gitmesine engelledim diyelim Asun'un. Öyle çoklar ki, öylesine akıl almaz bilimle, yaşamla bağdaşmaz savlar üretiyorlar ki. Bir süre önce okuduğu bir kitapta Müslüman kadının sorunu filan yoktur. Bunlar Hristiyan batının hümanizm adı altında kadının dişiliğini pazarlama yutturmacaları diyordu yazarı. Sanki dünyayı tersine çevirebileceklermiş gibi. Buluşları, teknolojiyi yok sayabileceklermiş gibi her şeyi tek kaynağa bağlamaya çalışmak nasıl bir aymazlıktı? Kadının dişiliğini pazarlamasına tek engel onu perdelemek miydi? Böyle düşünenler Batı uygarlığının kadını sömürdüğünü, saygınlığını yok ettiğini, kadınları birbiriyle yarıştırdığını, bu yarışın kadınları fuhuşun sermayesi yaptığını söyleyip duruyorlardı. Kadının doğasından kaynaklanan bir zayıf yanı varmış da bunu kadınlara özgürlük diyenler kullanıyormuş en çok. Kadının kadınlık görevlerini savsaklaması, bırakması, hatta yatsıması bu özgürlük çığırtkanlarının yüzündenmiş. Ünsev yalnız kendisinin değil, bütün ülkenin kaba, hoyrat ellerce, her türlü incelikten, güzel duyudan uzak, kaba güç kullanılarak paketlenmeye çalışıldığını düşünüyordu. Çirkin, albenisiz, içindekinin ne olduğunu belli etmeyen, renksiz, ruhsuz binlerce paketin gelişi güzel yığılıverdiği, karanlık, tozlu kirli depolara benzetilmeye çalışılıyordu her yer. Kızının böyle bir depoda yaşamaya zorlanacağını düşündükçe soluğu darlanıyordu. Bir suyla sabunla, bir de bilgiyle barışık yaşaması için çabalıyordu onun. Temiz kalması ancak böyle olanaklıydı. Özgürlüğü dokunacak denli somut bilmesi içindi bir başka çabası da. Ama her gün karşısına yılışık çamaşırcı gibiler çıktıkça direncinin kırılmasından, inancının sarsılmasından korkar olmuştu. Ayrıldığı eşi kendisini pimpirikli bir kadın olmakla suçlayarak alay ediyor, bu duyguları çocuğa yansıtmaması için dil ucuyla öğütler veriyordu. Kavanozda yetiştiremeyiz, nereye dek peşinde olabilirsin, bırak çirkinlikleri de kendi görsün, güzellikleri de diyordu. Yılışık çamaşırcıları görmüyor muydu acaba? Anne, açlıktan öleceğim, uyuyor musun, düşünüyor musun, ne yapıyorsan evde sürdür istersen. Kızının içeride oluşunu unutup dalıp gitmişti. Yüreği kabardı birden, ağlamak geldi içinden kızına bakınca. Vız gelir tırıs giderdi yılışık çamaşırcı sürüleri. Kaygıları büyütmek, Asu'dan vazgeçmek gibi bir şeydi. Onun büyümesini engellemek demekti. Doğruydu, kızını kavanozda yetiştirmiyordu. Yılışık çamaşırcılarla aynı dünyayı paylaşmak zorundaydı bu çocuklar. Hadi anne, toparlan. Evet, toparlanmam gerekiyor diye düşündü. Yalnız o mu? Toparlanmak gerekiyordu topluca. Bok kargası gibi düşünmek ya da umursamaz görünmek yerine toparlanmak gerekiyordu. Günün sonunda değil, başındaymışçasına silkinerek kalktı. Toparlandım işte bebeğim dedi. Seni gördükçe beni kimseler dağıtamaz. Hadi evimize gidelim. Daha sözünü bitirmeden bir şangırtıyla irkildi. Yumruk kadar bir taş camı indirerek bomba gibi düştü odanın ortasına. Ana kız birbirine sarıldılar. Pencereye uzak olduklarından cam kırıkları ulaşamamıştı ikisine de. Camı kıran kimlerse onlar kinlerini ulaştırmışlardı. Ayağınızı denk alın demek istiyorlardı. Siz de ayağınızı denk alın diye fısıldadı kızını korkutmadan. Ne kızımı ne beni paketleyebileceksiniz. Bu taş kendisine de, iş yerini paylaştığı arkadaşına da olabilirdi. Kara paracıların otlaklarını ellerinden almaya çalıştığı köylülerin davasını yürütüyordu arkadaşı. Ünsev yerdeki cam kırıklarına baktı. Bu binlerce cam parçasının toparlandığında yeniden bir pencereden aydınlığı süzeceği kuşkusuzdu. Minik minik camlar ışıl ışıl parlıyordu yerde. Kendi içindeki parıltılarla buluşturdu yerdeki binlerce ışık damlasını. Büyüttü, büyüttü. Kocaman bir ışık topunu kızının üstüne düşürdü. Kızı uçuverecekmiş kuşlar gibi ürkek bakıyordu. Göz göze geldiklerinde Asun'un yüzüne sıcak, aydınlık bir gülümseme yayıldı. Kuşkusu, ürküsü eriyip akıverdi cam kırıklarının üstüne. kesikler. Karı koca ikisi de birer kirli çıkıydılar. Hiçbir şeylerini atmaya kıyamazlardı. Evlendikleri günden kalma tencere tabaktan tutun giysilerine dek tüm eski eşyalarına antika diye gülerdi oğulları. Evlerinin en kalabalık yeri de kitaplığın bulunduğu oturma odalarıydı. İki duvarı tavanlara ulaşan sergenleriyle kitapla kaplıydı. Bu odadan çıkılan balkonu da kapattırmış, saklamak istedikleri dergi gazete koleksiyonlarını yığmışlardı. İçerideki kitaplığın kimi sergeni iki sıra kitapla, onların da üstü arası sağa solu gazete kesikleriyle, fotoğraflarla, küçük küçük anı, süs eşyalarıyla doluydu. Kuş, kedi, prenses bibloları sayılamayacak denli çoktu. Artık çocuklarını evlendirecek yaşa gelen akraba, dost, komşularının nikah şekerleri bile hala duruyordu. 20-25 yıl öncesinde, şimdiki gibi evlendirme dairesinde el sıkıp uyduruk bir tüle tutturulmuş, uyduruk bir çiçek ya da saçma sapan bir şeyle iki badem şekeri vermiyordu evlenenler. Hem çağrılıkları hem ikramları adam akıllıydı. Çoğunu saklamıştı Gülseren Hanım. Hangi biblo kimin nikah şekerinden çıkma bilir, dahası hangi tanışı, akrabası, dostu, nerede, nasıl, kiminle evlenmiş, kiminin ayını, gününü, yılını anımsardı. Gel gelelim Gülseren Hanım, 2 yıl öncesinin paralarını karıştırıyor, 500 bin yerine 5 bin deyi veriyordu. Aldıklarını, alacaklarını hesap ederken. Her şey hem hızla değişiyor hem de hızla unutuluyordu. Bu sabah gazetesine bakınca elini savurarak nasıl da çabuk geçiyor zaman diye yazıklandı. Uğur Mumcu'nun öldürülüşünden bu yana 27 ay geçmişti. Hala öldürenler yakalanmamıştı. Gazeteyi koltuğun üzerine bırakıp kalktı, kitaplığın alt sergenlerinden kocaman sarı bir zarfı alıp yerine oturdu. Zarfı kucağına boşalttı. Mumcu'nun siyah beyaz bir fotoğrafı kucağından kaydı. Eğilip yerden alırken onun gülümsemesine takıldı gözleri. Sanki Mumcu ile göz göze gelmiş gibi bir sıcaklık sardı içini. Birkaç ay boyunca Mumcu'nun arkasından yazılan, bulabildikleri tüm yazıları, haberleri, ister gazete dergilerde yayımlanmış olsun, ister ayrı basılmış olsun, fotoğrafları bu zarfta biriktirmişlerdi. Bahriye Üçoğ'un, Turan Dursun'un, daha eskilerden Ümit Kaftancıoğlu'nun, Bedrettin Cömert'in, Stengil Hoca'nın da birer zarfı vardı dolaplarında. Yalnız öldürülen devrimci, ilerici, demokrat aydınlarla ilgili değil, birçok konuda unutulmamasını istedikleri haberleri, bilgileri toptan aldıkları sarı zarflarda biriktirmişlerdi. Kendilerini bile şaşırtan bir belgelik oluşmuştu zamanla. Bu sarı zarflar onların sarı olan, sararan ne varsa, çiçek, giysi, yiyecek içecek, kağıt kalem, halı perde, bardak çanak, rengi sarı her şeyden uzaklaşmalarına neden olmuştu. Radyoyu kapatır mısınız? Ben dinliyorum. Ama ben şimdi bu taksinin içinde Kur'an dinleyebilecek durumda değilim. Sürücü radyonun sesini kıstı önce, sonra dikiz aynasından kadına baktı. Bir anda kıpkırmızı kesildi. Kadının bakışlarından hem ürkmüş hem de öfkelenmişti. Yeniden eli radyoya uzandı, kapatacakken caydı. Kardeşim kapat şu radyoyu, sen ne biçim adamsın? Kur'an abdestsiz dinlenmez bir, her yerde dinlenmez iki, ben kirliyim üç. Daha açık söyleyeyim mi? Ay başılıyım şimdi, anladın mı? Tamam bacım, anladım, sus. Ayıp denen bir şey var, sus. Her şey her yerde konuşulmaz ki. Her yerde Kur'an dinlenir mi peki? Evet dinlenir. İşimi bırakıp camiye gidemem ki. O zaman işini yap, ibadetini yapacağın yer bu taksi değil. Bu ne iştir, bu ne bilgisizliktir. Gülseren Hanım İstanbul'dan 2 günlüğüne konuk gelen gelinini dinlerken 2-3 ay önce emekli aylığını almaya gittiği bankada başına gelenleri anımsadı. Bankanın önü ana baba günüydü. Sigorta emeklilerinin oluşturduğu telgraf telleri gibi uzayıp giden sıraya sığırcıklar gibi dizilmişlerdi. Elektrik, su, telefon faturalarını da bankaya yatırmak isteyenler bir başka kuyrukta bekleşiyordu. Bu küçük banka şubesinin sayısı az çalışanları burnundan soluyordu her ay. Gülseren Hanım sıranın kendisine gelmesini saatler alacağını düşünürken birden 3 kadın belirdi. Yalnızca gözleri görünen kara çarşaflılar sıradaki insanlara karıştılar. Sıraya girin lütfen dedi Gülseren Hanım. Biz sırada değiliz, hayır için para topluyoruz. Kadınlardan biri erketeci gibi uzakta duruyor, birisi sıradakilere bir kağıt dağıtıyor, öteki de bir elinde kalem makbuz kesmeye hazırlanıyordu. Samanlı kağıda çok kötü basılmış, kimin dediği, kimin yazdığı belirsiz görünen yazının altında hiçbir bilgi, ad, imza yoktu. Kimin adına niçin topluyorsunuz bu paraları? Hayır için, bir derneğimiz var. Görmüyor musun, makbuz kesiyoruz, yoksul çocuklar için topluyoruz. Bakayım makbuzu, hangi dernekmiş bu? Şu kağıt ne? Gülseren Hanım makbuzda okunmayan bir mühürle gelişi güzel karalanır gibi atılmış imzayı göstererek "Okunmuyor, neymiş bu derneğin adı, bu kağıt parçası makbuz mu?" diye sordu. Kadınların yanıt vermediğini, dik dik baktıklarını görünce öteki kağıttaki yazının kime ait olduğunu da sordu. Yine karşılık vermedi kadınlar. "Ben söyleyeyim size nereden olduğunu. Bu metin kutsal kitabımızdan. Bakın insanlar yerlere attı, üstüne basılıyor. Hiçbir şeye saygınız yok, bari kitaba saygılı olun," dedi. "Aman aman, çok bilmiş kadın, nereden biliyorsun kitaptan olduğunu? İnsanlar yere atıyorsa bizim suçumuz mu bu? Atmasınlar. Hem çok konuşma, vermezsen verme. Senin paran Müslümana yaramaz zaten. Sus da yardım eden etsin, etmeyen etmesin. Ne yapalım, herkesin gönlünden ne koparsa." Bu arada Gülseren Hanım'ın arkasında önünde bir tartışma başladı. Kimisi Gülseren Hanım'dan yana, kimisi kararsız, birkaç yardımsever görünen de öfkeliydi. "Canım, herkes de her şeyi biliyor. Ne malum bu kağıtta yazılanların Kur'an'dan olduğu? Kim yapar bu kadar densizliği? Komşum belki kadın doğru söylüyordur. Bak, okumuş yazmış birine benziyor. Koskoca kadın bilmese niye diklensin?" Gülseren Hanım çevresini aldırmadan kadınlara "Makbuzsuz para toplamanın suç olduğunu bilmiyor musunuz?" diye sordu. Kadınlardan biri bağırdı. "Sen çok oldun ama ukala, yeter be." Kalabalıktan yaşlıca bir adam, "Asıl siz çok olmaya başladınız. Yaylanın bakalım. Burası emekliler sırası. Emeklilerin kendisi yardıma muhtaç. Zaten canımız burnumuzda. Bir de siz vızlamayın. Hadi çekin arabanızı," dedi. "Çarpılırsınız inşallah, eğer yere saçtıklarınız Kur'an'dansa," dedi bir başka kadın. "Siz çarpılırsınız inşallah, şu ukala karı çarpılır," diye ağzını açmıştı ki kadınlardan kalın sesli olanı, öteki ikisi onu kolundan çekerek "Gel kız, gidelim, bunlar ne anlasın Allah rızasından, yardımdan filan," diye mırıldanarak arkadaşlarını kalabalığın arasından aldılar. Gülseren Hanım onların yolun karşısına geçip gıcır gıcır bir yabancı arabaya bindiklerini, bir de arabanın sakallı sürücüsünü gördü. Eve gelir gelmez Kur'an çevirisini aldı kitaplığından. Elindeki metne baktı. Çevirinin, ayetlerin, kavramların sayfalarını gösteren bir de dizini vardı. Daha önce de birkaç kez okuduğu kitapta o gün ve ertesinde kötü basılmış kağıttaki zor okunan bölümü aradı. Yanılmamıştı. Başka bir çeviriden alınmış olduğu belli metinde yalnızca 3-5 sözcük değişikti. Yapacağınız hayırlar kendilerini Tanrı yoluna adamış, bu nedenle yeryüzündeki kazanç için dolaşmayan yoksullara olsun. Bilmeyenler iffetlerinden dolayı onları varsız sanırlar. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlükle istemezler. Yaptığınız her hayrı Tanrı bilir. Gülseren Hanım yoksulların yüzsüzlükle kimseden hiçbir şey istemediğini ama onları kullanan yüzsüzlerin kol gezdiğini düşündü, üzüldü. Her şeyi kendilerine yontan bu yüzsüzlerin kutsal kitabı bile kullanmalarına öfkelendi. Elindeki kağıda bir kez daha baktı. Bu metnin başına sonuna saçma sapan, ne anlam taşıdığı belirsiz, bozuk, yanlış tümceler eklenmişti. Asıl yüzsüzlük de buydu. Akıllara sıra metni değiştirmişlerdi. Kitap ne diyor, bunlar ne diyor diye düşündü. Kağıdın üstüne gerekli notlarını alıp cüzdanına yerleştirdi. Aydan aya gördüğü, birçoğuyla sıra komşuluğu yaptığı emeklilere gelecek ay gösterecekti. Sonra mutfağa gidip kendine kahve yapmaya başladı. Kafası bu üç kadınla doluydu. Cezvenin sapı elini yakınca, "Tanrı da sizi yaksın dilerim," diye can acısıyla ah etti. "Beni sen yakmışsın, bir de Tanrı mı yaksın?" "Sen beni, ben seni öyle bir yaktık ki Tanrı acır bize, bağışlar," dedi Gülseren Hanım tatlı tatlı gülerek içeri giren kocasına. "Kime ah ediyordun karıcığım?" Gülseren Hanım bankada başına gelenleri kocasına anlattı. Adam mutsuzluğunu yansıtan devinimlerle onu dinledi. Dünyadan ele tek çekmişlerden değildiler. Boş geçmesine kıyamadıkları emeklilik günlerini değerlendirmek amacıyla gazete ve dergilerden kestikleri haberleri değerlendirmeye karar verdiler. En çarpıcı olanları seçip bunlarla oluşturacakları bir dosyayı güvendikleri bir gazeteciye ya da yazara göndereceklerdi. Kesikleri zarflarından çıkardıklarında ilk kez görüyormuş gibi takılıp kalıyorlardı. Fotoğraflı bir haber, başlığı adeta bir fenomen. Göz açıp kapayıncaya dek geçen bir sürede şöhret olan bir genç adam. Saçları, sakalı, adı da bir tuhaf. Bir gecede şöhret deyimi uzun yıllardır ilk kez bu kadar içeriğine uygun bir örneğe sahip olmuşmuş. Menajerinin telefonu Cumhurbaşkanı'nınkinden çok çalıyormuşmuş. Aynı gün aynı gazeteden kesilmiş minicik bir haber, Güneydoğu'daki illerden birinde bomba patlamış, 8 ölü. Ayşegül Tecimer tarihi eser satarken yakalandı. Divangate davası büyüyor. Semra Özal ifade verecek mi? Mercümek'in hesapları hesaplanamıyor. Refah Partililer Mercümek'i tanımıyorlarmış. Liseli genç arkadaşını bıçakla öldürdü. Başbakanın yurt dışındaki mal varlığı konusu sorun yaratacak mı? Lise ve ortaokullardaki çeteler. Bunlar son haftaların olaylarıydı. Kocaman bir sarı zarf tıka basa dolmuştu. Hasan Bey elinin tersiyle kesikleri masanın bir yanına iterek, "Hanım bunları niye kestin?" diye sordu. "Önemsiz mi bunlar?" "Sence önemli. Çoğu şimdiden unutuldu, unutturuldu. Kimin uğrunda şimdi şu haberler? Bir ay sonra kimse anımsamaz." "Hasancığım, lise cinayetleri önemsiz haber mi? Baksana, parmak kadar çocuklar birbirini boğazlıyor. Biri tekbir getirilerek mezara gidiyor, öteki mapusa. Önemsiz mi şimdi bu?" "Kulakları çınlasın mı, çınlamasın mı, ne denir bilmem ki. Bir devlet başkanımız vardı, politikayı, dernekleri, birlikleri, her şeyleri tukaka ilan etti. Ne yapsın, çocuklar gençler de tutunacak bir dalları olmayınca, bir yanda akıl almaz bir sınıf farkı, öte yanda gelir farkı, bir yanda yoksulluk, bilinçsizlik. Aman Gülseren, biz de kaç yıldır aynı şeyleri konuşuyoruz, bıktım yahu. Bizim üsttekilerin kızının başına gelenleri söyledim sana, değil mi? Ya söyledin de, ne olmuş, kızın ağzını burnunu dağıtanlar bulunmuş mu? Ne gezer, evden çıkmaya korkuyor çocuk. Ya Hasan, bizim çocuklarımız da çok sıkıntı çekti. Az mı dolaştık, o karakol senin, bu karakol benim. Solcu komünist diye taktılar yaftayı boyunlarına." Hasan Bey ile Gülseren Hanım gazete haberlerinden yola çıkıp 25 yıl öncesine uzandıkları söyleşilerini sürdürürken, bir başka kentte biricik oğullarının evlat acısıyla taş gibi kesildiğini duymamışlardı henüz. Devrim ilk ve tek erkek torunlarıydı. Üniversite sınavlarına hazırlanıyor, yaşıtları gibi zamanla yarışıyordu. Tabancayı nereden bulmuş, sınıf arkadaşını niçin öldürmüştü? Ne polise ne yakınlarına söylüyordu bu can yakacak boyutlara varan kininin nedenini. Tek torun gazetelere günlerce başlık, kanlı canlı televizyon izlencelerine konu oldu. Dedesiyle babaannesi onunla ilgili haberlerin birini bile kesemediler, okuyamadılardı. Eskiden günlerce üzüldükleri, kendilerine uzak sandıkları nice olaydan birinin başlarına gelmesi onları dünyadan kopardı bir süre. Oğullarının kapısı günlerce kapanmadı. Hatta ölen gencin yakınları, yakın arkadaşları bahçe kapısına dayanıp öfkelerini en acımasız sözcüklerle dile getirdiler. Bağıranlar arasında tuhaf giysili, öğrenci olmadıkları belli insanlar vardı. Erkekler öndeydi, kadınlar arka sıralarda. Konu komşu korkmuş, perdelerini çekmiş, camdan uzak durmaya çalışıyordu. Arabalarını başka sokaklara bırakıyor, erkenden eve dönüyor, kapılarını kilitliyorlardı. Apartman yöneticisi sık sık emniyeti aramasına karşın, toplananlar söyleyecek sözleri bitince kendiliklerinden dağılıyorlardı. Hasan Bey ile karısı oğullarının evinize dönün demesine karşın aylarca kaldılar. Hatta Hasan Bey kendisini pencere önünden uzaklaştırmaya çalışanları da dinlemedi. Tül perdenin arkasından öfkeli kalabalığı izledi. Tüm sözcükleri unutmuş gibiydi. Dilsiz, ağızsız olanları anlamaya çalışıyordu bakışlarıyla konuşarak. Bir akşamüstü yine evlerinin önü ana baba günüyken, "Ah Gülseren, ah," dedi, yanaklarından süzülen yaşları eliyle silerek. "Keşke ölen delikanlının ebesi dedesi olsaydık biz." "Öyleyiz Hasan, öyleyiz. Gerçekte bizim torunumuz da öldü. Görmüyor musun, duymuyor musun? Yaşı 18 olduğu için 20 yıldan çok verirlermiş çocuğa. Gazeteler böyle yazıyormuş. Bu yaşında hapse giren, hem de adam öldürmekten giren bir gencin ölmüşten ne farkı var ha?" Yaşlı karı koca iki kanadı birden kırılmış kuşlar gibi göğüs üstü düştüler yuvalarına. Birbirlerinin yüreklerine yaslanarak yaşayacaklardı, hep yaptıkları gibi. Hiç yapmadıklarını yaptılar. Gazetelerine makas değmedi bir daha. Elleri de kitaplıkta tozlanarak kararan kesikler zarfını. Aranıyoruz. Bomboştu. Kenti bir uçtan ötekine bölen, 24 saat soluk alan tek ana yoldu bu. İki yanında alışveriş işyerleri, üzerinde duraklar, kavşaklar vardı. Neredeyse kentte yaşayanların yarısı her gün buradan geçmek zorundaydı. Ama şimdi benden başka canlı yoktu. Karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca beklediğim yerde durup baktım. Işıklar içindeydi her yer, her yapı. Tek canlı yoktu. Kimi akşamlar karşıya geçmekte zorlandığımda, ah derdim içimden. Bir olağanüstü gücüm olsa da yaşamı birkaç dakikalığına dondurup rahatça geçiversem şuradan. Yoksa böyle bir güce mi eriştim diye kendimden kuşkulandım. Kimseler yoktu sağımda solumda. Koştum, sonra ürktüm, durdum. Otobüs falan yoktu ki ortalıkta. Bu kimsesiz ana yolda bir başıma beklemekten korktum. En iyisi iş yerime dönmekti. Evden daha yakındı orası. Koşarak geri döndüm, anahtarımı çıkardım, kapıyı açıp girdim içeri. Tüm ışıkları yaktım. Telefonun yanında durdum bir süre. Kimi, nereye arayacaktım? Evimin numarasını tuşladım. Telefondan ses çıkmıyordu. Kapattım, açtım. Çalışmıyordu. Sonra düşündüm, evde kimse yoktu ki bugün telefonum açılsın. Bir arkadaşımın evini aradım. Zırr, kulağımda tuttuğum almaçta da ses yoktu. Korkumu yenmek için yüksek sesle şarkı söylemeye başladım. Sesimden ürktüm çünkü güçlü bir ses yükseltici varmış gibi odamda şarkım sanki bütün evrende yankılanmaya başladı. Kalkıp cama burnumu yaslayıp karanlık sokağa baktım. İncin top oynuyordu. Bütün cesaretimi topladım. İş yerimin olduğu handaki karşı komşumun bir çocuk doktoruydu. Kapısını çalmayı düşündüm. Ama kapının dışına çıkmaya korkuyordum. Üstelik bu asık yüzlü, selam vermez selam almaz adamdan hiç hoşlanmazdım. Bakışları, sesli davranışları, bu denli ürkütücü çirkinlikte bir adamın nasıl çocuk doktoru olduğunu düşünür dururdum. Ona getirilen çocukların sayrılıktan değil korkudan öleceklerini, en azından yemeden içmeden kesileceklerini herkese de söyler dururdum. Ama şimdi bu doktora bile sarılabilecek denli korku içindeydim. Ne olursa olsun onun kapısını çalmalıydım. Hadi aslanım dedim kendi kendime, cesaret. Benim iş yerimle doktorun kapısı arasında 3 metre bile yoktu. Kapının kapanabileceğini varsayıp anahtarımı da elime aldım. Kapıyı arkasına dek açıp doktorun ziline bastım. Zil sesi bütün hanı çınlattı. Açan maçan olmadı. Tam geri dönmüş iş yerime sığınacakken arkamdan korkunç bir sesle "O komşum sen benim kapımı çalar mıydın? Kusura bakma hastam vardı içeride geç açtım" diyen doktora baktım. Doktorun yalnız sesi değil kendisi de korkunçtu. Bu adam 1,5 metrelik iciş bücüş biriydi bildiğim kadarıyla. Karşısındaki ağzından köpükler saça saça konuşan masalların devlerine fark atacak bir insan azmanıydı. Birden sevine yazdım. Çünkü kapısından yalnızca başını ve sağ kolunu, sağ bacağını çıkarabilmişti doktor. Bedeninin yarısı içeride kalmıştı. Çıkamazdı o küçücük kapıdan dışarı. Yakalayamazdı beni. Bütün yaşam durmuşken sizin nasıl hastanız olur içeride? Ne telefonlar çalıyor ne başka şeyler. Bak komşum şu an evrende soluk alabilen bir sen varsın bir ben dedi doktor. Sonra korkunç bir kahkaha attı. Sen ve ben, Adem'le Havva gibiyiz şimdi seninle. Kapıyı yıkmak istemiyorum. İstesem çıkarım dışarı. Bedenim de sesim kadar güçlü. Ama yıkıp dökmek işime gelmiyor buraları. Bu nedenle beni zorlama buraya gel dedi. Gel sıcak çayım var. Bu kapının ardındaki tüm araç gereçler çalışıyor. Yaşamı ben durdurdum. Doğaüstü gücümü şimdiye dek saklamıştım. Senin yüzünden kullanmak zorunda kaldım. Senin beni küçümsemene dayanamıyorum artık. Hadi kendi ayağınla gel şuraya, beni zorlama. Seninle ikimiz yeryüzüne yeniden biçim vereceğiz. Siyasal, toplumsal düzenlemeler yapacağız. Teknolojiyi istediğimiz gibi kullanacağız. Bildiğimiz, tanıdığımız insanları yaşatacağız. Herkes buyruğumuzda olacak. Yalnızca onlar çiftleşecek, onların eğitilmiş çocukları yaşayacak artık bu evrende. Savaşa da, barışa da ikimiz karar vereceğiz. Sınırları ikimiz çizecek, istemediğimiz ırklara, dinlere yaşama yayılma hakkı tanımayacağız. Biz nasıl istersek öyle düşünecek, öyle davranacak, bizim istediğimiz gibi konuşacak insanlar. Ama bunların hiçbirine zamanları olmayacak. Çünkü uyku durak bilmeden çalışacaklar. Hatta onlara Mısır'daki gibi birkaç piramit yaptırmayı bile düşünüyorum. Dua etsinler, hiç değilse teknolojiden yararlanarak taşıyacaklar taşları. Bizi kızdırırlarsa köleden beter yaparım hepsini. Ama böyle bir olasılık yok zaten.